Ayrım 17.
Sayfa 227. Tanıştığım Kamerunluların bazıları bana sizin ülkenizde çok iyi bir futbolcu var demişlerdi. Paul Parker. Kamerunlular siyah oyuncuları dikkatle takip ediyor ve çoğu kez Avrupa'daki en iyi oyuncuların Afrikalılar olduğunu söylüyorlardı. Marsilya'daki Abedi Pele, Paris Saint-Germain'deki George Weah, Afrikalıların Avrupa'da başarılı oldukları bir gerçekti. Ama aralarında hiçbir Kamerunlunun bulunmaması da ilginçti. Milla biraz başarılı olmuş, kaleci Thomas Nkono, Barcelona'daki ikinci takım olan Espanyol'da 10 yıl oynamıştı. Ancak 1990'daki takımın oyuncularından çoğu hala Avrupa'daki küçük takımlarda oynuyorlardı. Dünya Kupası'nın yıldızlarından Makanaki, 1990'da Toulon'un ilk 11'inde bile yer almıyordu. Makanaki ile Toulon'da biraz oynayan Hollandalı Peter Bos şöyle demişti. Bazı arkadaşlarla birlikte Kamerun-Arjantin maçını izliyorduk. Onlara 20 numaraya iyi bakın, bizim takımda oynuyor ama işe yaramaz dedim. Ama sonra rakiplerini geçişini ve savunmasına yardım edişini gördüm. İnanılmazdı. Fransa'da Afrikalı futbolcularla sürekli olarak alay ediliyor. Toulon, Makanaki için bir daire bulmakla zorlanmıştı. Çünkü ev sahipleri zenci bir kiracı istemiyorlardı. Bosa göre bu nedenle Makanaki'nin kulüpten de dışlanması çok doğaldı. Bütün Kamerun takımının böyle olup olmadığını bilemem diye ekledi Boz. Ama hiçbirinin büyük kulüplerde oynayamayışının nedeni bu olsa gerek. Kimseyle ilişki kurmazlardı. Bir sezon bizim takımda oynayan kalecileri Joseph Bell de öyleydi. Odasında hep yalnız olurdu. Aslında sosyal insanlar olduklarını söylemek de mümkün. Ama bir araya geldikleri zaman öyle davranmadıkları anlaşılıyor. Futbol güven demektir ve Avrupa'da oynayan Afrikalıların bunun eksikliğini hissettikleri belli oluyor. Takım kurmaya çalışan bir menajer bir Afrikalıyı rahatlıkla kadro dışı bırakabiliyor. Çünkü onları ne takım içinde destekleyen bir oyuncu var ne de isimleri Avrupa'da duyulmuş. Peki ama Kamerunluların başarısız oluş nedeni buysa bir sürü Afrikalı oyuncu nasıl başarılı oluyordu? Kamerunlu bir antropolog olan Profesör Paul Nkabi bunun yanıtını verdi. Ona göre Avrupa'da başarılı olan futbolcular Afrika'daki Anglofon uluslardan çıkıyordu. Abedi Pele Ganalı, Stephen Keshi yıllarca Anderlecht'te oynayan stoper Nijeryalı, Anderlecht'li Charlie Musonda Zambiyalı, George Weah Liberyalı ve Peter Ndlovu da Zimbabweliydi. Avrupa'da başarılı olan tek Frankofon Afrikalı Monaco ve Bordo'da top koşturan fil dişi sahilli Yusuf Fofana'ydı. Dipnot, Fofana kısa bir süre karşı yaka forması giymiştir. Çevirenin notu. Nkavi'ye göre eski İngiliz sömürgeleri başarılı olmuşlar ama Fransız sömürgelerinden gelenler bunu becerememişlerdi. Aradaki fark ülkelerin hükümetlerinin yönetimlerinden kaynaklanıyordu. Afrika'daki İngiliz sömürgelerinde oturan beyazlar korunmuş bölgelerde yaşar ve boş zamanlarını yerlilerin giremediği özel kulüplerde değerlendirirlerdi. Oysa Fransa herkesin eşit olduğu konusunda ısrarlıydı. Her Fransız sömürgesi sözde Fransa'nın parçasıydı ve Fransızların sık sık dile getirdikleri amaçları eğitim yoluyla tüm Afrikalıları Fransızlaştırmaktı. Açık bir ırkçılık politikası izleyen İngiliz sömürgelerindeki Afrikalılar her yerde ırkçılıkla karşılaşacaklarının bilincindeydiler. Kamerunlu bir Anglofon olan Nkavi beni ele al dedi. 6 yıl İsviçre'de okudum. Irkçılıkla karşılaşacağımı biliyordum ve karşılaştım da ama buna dayanabildim. Ya da Ganalı Neil Lamptey'in söylediği gibi üstüme işeyebilirsin buna aldırmam. Lamptey 16 yaşındayken Anderlecht'te oynamaya başlamış ve ilk 5 maçının hepsinde de gol atmıştı. Garip olan şu ki Kamerunlular Avrupa'ya giden futbolcuların kötüleştiğine inanıyorlar. Kamerun'un Anglofon TV sunucusu Ignatius von Echeki'ye Nkono'dan söz ederken o Avrupa'ya gitmeden önce top ağlarla buluşmadan golü attığınızdan emin olamazdınız. Refleksleri o kadar iyiydi diyordu. Ama şimdi Nkono savunma oyuncularına siz orada durun ben de burada diyor. Avrupa'da oyuncular enerjilerini en az nasıl kullanabileceklerini öğreniyorlar. Bu yüzden de Avrupa'da oynayıp dönen futbolcuların eski dayanıklılıkları kalmıyor. Gerçi yetenekleri artıyor ama yine de döndüklerinde eskisinden kötü olduklarını hissediyoruz. Nüfusu sadece 12 milyon olan Kamerun, Afrika'nın futbolda en başarılı ülkelerinden biri. Ama Kamerunlular daha da iyi olmaları gerektiğine inanıyorlar. Onlara göre 1982 Dünya Kupası'nı kendileri ellerinden kaçırmışlar. Kamerunlular İspanya'daki Dünya Kupası'na giderken ikinci bir Zaire olmamaya kesin kararlıydılar. Zaire'nin 1974'teki çöküşü nedeniyle siyah Afrika futbolunun henüz çok ilkel olduğu teorisi ortaya atılmış ve 1982'de Kamerun takımına sadece maçlarını çok açık farklarla kaybetmemeleri talimatı verilmişti. Siyah Afrikalılar bir kere daha herkesin alay konusu olmamalıydılar. Dünya Kupası'nda Kamerun harikalar yarattı. Haritada yerini kimsenin bulamayacağı bir ülke 3 beraberlik almış ve attıkları gol sayısı İtalya'dan yalnızca bir gol az olduğu için averajda ikinci tura çıkamamışlardı. Kamerun sadece savunma yapmıştı. Polonya ve Peru ile 0-0 berabere kalırlarken her iki rakipleri de bir tek gol pozisyonuna bile girememişti. Gerçi Peru maçında Milla bir gol atmıştı ama bu gol sayılmamıştı. İtalya karşısına çıkan aslanların amacı yine 0-0 berabere kalmaktı. Ama İtalya bir gol attı, Afrikalılar hemen skoru eşitlediler. Daha sonra Dünya Kupası'nı kazanacak olan takım karşısında bu skoru koruma gayreti içine girdiler ve bunu başardılar da. Ülkelerine Dünya Kupası'nda yenilgi almayan tek takım olarak döndüler. Ama döner dönmez de daha iyi bir sonuç elde etmelerinin mümkün olduğunu fark ettiler. Hepsi antrenörü suçladılar. Kamerun başlangıçta onları İspanya'ya götürmesi için Hollandalı teknik adam Kees Rivers ile anlaşmıştı. Rivers garip biriydi ama antrenörlük geçmişi başarılarla doluydu. Onunla sözleşme imzalamak üzere Hollanda'ya giden Kamerun heyeti yolda Paris'e uğradı. Fransızlar onlara Jean Vincent adında bir Fransızı gösterip Kamerunluları onunla sözleşme imzalamaya ikna ettiler. Bu olayı biraz fazlaca abartan Güney Afrikalı gazeteci Mark Gleason, Fransızlar Afrika'yı çok seviyorlar çünkü işe yaramayan her şeylerini oraya atabiliyorlar demişti. Vincent kötü bir seçimdi. Kamerun'daki Fransızlar kabileler arası siyasi farkların neden olduğu karışıklığı çok kısa sürede öğrenebiliyorlar. Her oyuncu, spor bakanı hatta masör yardımcısı bile aslanların arasına kendi kabilesinden futbolcuları sokmaya çalışıyor. Onların oyunlarına gelen bir antrenör en iyi takımı kurmayı asla başaramıyor. Geçtiğimiz 10 yıl boyunca ülkede yaşanan kaleci ikilemi de Belli mi oynasın yoksa Nkono mu bir anlamda kabile savaşıydı. Bu takımın başına bir Kamerunlu'yu getirmek bütün takımı Lincolnshire'lı oyuncularla dolduracağını bile bile Graham Taylor'ı İngiltere ulusal takımı teknik direktörü yapmakla aynı şeydi. Bir Fransızı seçmek de aynı oranda kötü olmuştu. Vincent'a yönelik bir diğer tartışma konusu da onun Fransa 2. liginden gelmesiydi. Fransızlar onu önermişlerdi. Çünkü o bir Fransızdı. Kamerun'un anlaşmayı düşündüğü Avrupalı antrenörler listesinde adı olsa bile herhalde en sonlarda bir yerdeydi. 1960'taki ilk antrenörleri Fransız Roots'ta Land Rover marka arabaların ülkedeki satış temsilcisiydi. Bugünlerde Kamerun ulusal takımının teknik direktörleri ülkeye kendi ülkelerinin propagandalarını yapmak isteyen büyükelçiler tarafından zorla sokuşturuluyorlar. Kamerun'da birkaç başarılı proje yürüten Sovyetler, bir ara bir tarım üniversitesi de kurdular ama dersleri çevirmen kullanılarak veriyorlardı. Aslanları 1990 Dünya Kupası için çalıştıracak olan Valery Nepomniachtchi'yi Kamerun'a kabul ettirmeyi başardılar. Dipnot, Nepomniachtchi daha sonra Gençler Birliği ve Ankara Gücü'nde çalıştı. Çevirenin notu. Bu komünizm açısından iyi bir haber sayılabilirdi ama Kamerun açısından o kadar da iyi olduğu söylenemezdi. Nipo veya Rus, Kamerunlular adını söylemeyi bir türlü beceremediler, Sovyetler 2. liginden geliyor, hiç Fransızca bilmiyor ve futbolcularla Rus elçiliğinde görevli bir şoför aracılığıyla konuşuyordu. Çevirmen Nipo'nun sözlerini futbolculara aktarırken bunları kendince geliştirmeyi ihmal etmiyordu. Başlarında Franz Beckenbauer olsaydı aslanların 1990'da neler yapabileceklerini bir düşünün. Kamerun'a gelirken doğruluğunu sınamak istediğim bir teorim vardı. 1990 Dünya Kupası ülke turizminde patlamaya yol açmıştı. Her şeyden önce Dünya Kupası insanlara Kamerun diye bir yerin var olduğunu göstermişti ki bu da turizm patlaması açısından olmazsa olmaz bir koşuldu. Bunun dışında Kamerun basını çok başarılıydı. Bir ay boyunca bize ülkelerinin bir sürü büyücünün bulunduğu çok eğlenceli bir yer olduğunu söyleyip durmuşlardı ve Kamerun'u Brezilya ile kıyaslamalarının da kimseye bir zararı dokunmuyordu. Turizm Kamerun için çok önemliydi. Ekonominin içinde bulunduğu durum nedeniyle birkaç yüz bin ziyaretçinin fark yaratacağı gayet açıktı. Turizm Bakanlığı'na gittiğimde basın sorumlusunu masasında France Football dergisini okurken buldum. Bakanla söyleşi yapmak istediğimi söyledim ama bu mümkün değildi. Bakanın yapacak bir sürü işi vardı. Çünkü seçmenleri mutlu etmeyi uman Biya kabineyi değiştirmek üzereydi. Bakan yerine turizmi geliştirmekten sorumlu bir memur olan David Duala Diboti ile konuştum. Futbolun turizme olumlu bir katkısı olmuş muydu? Hem de çok. Dünyada hala Senegal, Fil Dişi Sahili ve Kongo gibi ülkelerin nerede olduklarını bilmeyen bir sürü insan var. Hatta bunların Afrika'da olduklarından bile habersizler. Dünya Kupası sayesinde Kamerun haritadaki yerini aldı. Bakanlık Dünya Kupası'nı nasıl kullanmıştı? Yüzü biraz değişti. Açık konuşacağım. Bunu kullanmayı ihmal ettik. Fırsatı kaçırdık. Bundan büyük pişmanlık duyuyorum. Bakanlık ülkenin tanıtımı amacıyla bir tek şey, örneğin üstünde aslanların fotoğrafı olan bir poster olsun bastırmış mıydı? Hayır. Onunla konuşurken ona bir fikir vermiş olduğumu fark ettim. İlk kez o gün Dünya Kupası sayesinde neler yapabileceklerini anlamıştı ve oradan ayrılırken bana bakanlığın kitabımdan çok sayıda alıp Avrupalı tur operatörlerine vermesinin iyi bir fikir olacağını söylüyordu. Bu bana pek de akıllıca bir fikir gibi gelmedi. Ama düşünün, eğer Dünya Kupası'ndan hemen sonra üstünde Roger Milla'nın fotoğrafları olan posterler Avrupa'daki seyahat acentalarının duvarlarını süsleseydi. Örneğin Roger Milla bir korner bayrağının yanında bütün dişleri görünecek şekilde sırıtarak dans ediyor ve posterin altında "Kamerun sizi bekliyor" yazıyor olsaydı. Bir Kamerunlu kendisini asla bir futbol taraftarı olarak nitelemez. Onları gören bunu zaten anlar. Teorik olarak kitap satmakta olan ama hiç kimse kitap almadığı için yoldan geçenlerle konuşarak zaman geçiren işsiz pazar satıcılarından biriyle çene çalarken ikimizin de aynı yılda doğduğumuz ortaya çıktı. Birden Kamerunlu olsaydım ben de Yaounde pazarında kitap satmaya çalışacaktım diye düşündüm. Charles bana kitap satmayı başaramadı tabii ama Yaounde'ye neden geldiğimi öğrenince hiç kimseye satmayacağı bir kitabı okumam için ödünç verdi. Bu Kamerun futbolu hakkında bir monografiydi. Ayrıca beni o pazar günü oynanacak olan Kadınlar Kupası finaline davet etti. Kamerun'da kadınlar arası futbol maçlarının çok popüler olduğunu ve binlerce seyirciyi çektiğini daha önce okumuştum. Pazar günü Omnisports'a giderken uğrayıp Charles'ı da aldım. Mahallesindeki ana caddede bulunan barın önünde beklememi istemiş ve beni soymaya kalkan biri olursa kendisinin arkadaşı olduğumu söylememi ısrarla vurgulamıştı. Neyse ki ben gittiğimde o beni bekliyordu. Önce onun kulübesine uğradık. Yol kenarındaki oluklardan idrar akıyor ve çocuklar güneşin altında öylece oturuyorlardı. Charles'ın evinde her biri bir fincan dolabından biraz büyüyecek olan iki oda vardı. Evin en değerli eşyaları pick-up, plaklar ve kitaplardı. İçeride fazla kalmadık ve Omnisports'a doğru yürümeye başladık. Stadın saati bozuk, tuvaletler kilitli ve başkanlık terası dışındaki bütün tribünler açıktı. Başkanlık terasında ayrıca brandadan yapılmış güneşlikler de vardı. Ama hava o kadar güzeldi ki insan Kasım ayında herhangi bir İngiliz stadında olmak yerine Omnisports'ta olmayı bin kere tercih ederdi. Bakımsız olmakla birlikte saha bütün kentte çimle kaplı olan tek alandı ve o sıcakta insanın gözüne çok güzel görünüyordu. Gençlik ve Spor Bakanı oyuncuların ellerini sıkarken askeri bando bağışlar çalıyordu. Finalist takımlar Yaounde'den Nifi Forestiere ve Douala'dan Kozmos'tu. Statta 5000 seyirci vardı ve bu rakam Avrupa'da oynanan herhangi bir kadınlar arası maça gelenlerden çok daha fazlaydı. Ancak tribündekiler gerçek taraftarlar değillerdi. Bu kimin kazandığının önemli olduğu ve futbolda kalitenin arandığı erkekler arası maçlardan bir kaçış, bir izin günüydü. Seyirciler bu maçları gerçek futbolun bir parodisi olarak kabul ederek eğleniyorlardı. Örneğin Nifi'nin forvet oyuncusu bir rövaşata deneyip topu ıskalayınca bütün stat kahkahalara boğulmuş, Nifi kalecisi üzerine gelen bir topu tutmak yerine topa kafa atınca seyirciler yarım dakika süreyle kahkahalar atarak onu alkışlamışlardı. Oyunculardan biri sakatlandığı zaman 3 Kızıl Haç görevlisi sahaya giriyor, kollarını birleştirerek oyuncuyu yerden kaldırıyor, seddileri yoktu ve müthiş bir tezahürat altında koşarak saha dışına taşıyordu. Herkes çok neşeliydi. Nifili bir oyuncu harika bir kafa golü atıp da bütün stat tezahürata başlayınca kendimi bir an Afrika Kupası finalindeymiş gibi hissettim. Ama bu düşüncem askeri bandonun golü kutlamak için marş çalmaya başlamasıyla birlikte sona erdi. Nifi maçı 1-0 kazandı. Bir keresinde PVD Bamenda ve Tonnerre Yaounde, hükümet tarafından gizlice desteklenen bir kulüp, arasında oynanan bir maçta Tonnerre santrforu rakip kaleciyi de geçerek topu boş kaleye doğru yuvarlamıştı. O anda nereden çıktığı belli olmayan bir Bamenda taraftarı sahaya girerek topu kale çizgisinin üstünden çıkardı. Hemen ardından sahaya 10.000 kişi daha girdi ve maç tatil edildi. Bir Frankofon takımı maç yapmak üzere Kuzeybatı eyaletinin başkenti olan Bamenda'ya geldiği zaman ayaklanma çıkması çok sık görülen bir olaydı ve askerler ayaklananları sokaklarda vuruyordu. Anglofonlar için PVD Bamenda eyaletin gururuydu. Frankofonlar içinse bu takım ayrılıkçı görüşlerin temsilcisiydi. Her iki şekilde de Kamerunlar için futbol birçok açıdan politika sayılırdı. Kamerun'daki Anglofonların en sevdikleri öykülerden biri 1979'daki kupa finaliyle ilgilidir. Her türlü tersliğe karşın PVD o yıl finale çıkmış, ancak maçı oynamak için Yaounde'ye giden takım ve kulüp başkanı Fi John Fru Nidi, halen SDF'nin lideri, Bassa kabilesinden bir polis tarafından bir kontrol noktasına durdurulmuş ve hapse atılmış. Bamenda'nın kupa finalindeki rakibi olan Dinamo Douala'nın futbolcuları çoğunlukla Bassa kabilesindenmiş. PV'de sonunda Yaounde'ye varmış ama öykü bitmemiş. Finalden bir gece önce aşçı futbolcuların yemeklerine sakinleştirici ilaç karıştırmış. Ertesi gün oyuncuların çoğu sahada gezinen PV'de maçı 3-1 kaybetmiş ve bazı taraftarlar intihar etmişler. Anglofonlar bu öyküyü sık sık anlatıyorlar. Çünkü böylece Kamerun tarihinin bir özeti de verilmiş oluyor. Frankofonlar her zaman Anglofonlara karşı hile yaparlar. Barnabas Aze, sıradan bir Frankofon rüşvet almayı sever demişti. Frankofonlar şiddet yanlısıdır. Aze'yi yatağından kaldırmıştım ama hangi konuda konuşmak istediğimi öğrenince pijamasını bile çıkarmadan sohbete başladı. Frankofonlara saldırmaya başlayınca ona ilk sayfasında bir yanın fotoğrafını yayınlayan Cameron Tribune gazetesine yazı yazdığını anımsattım. Hükümet için çalışmamın nedeni hükümeti sevmem değil diye yanıtladı rahatsız bir ifadeyle. Bunu yapıyorum çünkü paraya ihtiyacım var. O sırada yeni bir skandal patlamıştı. Benim gelişimden birkaç gün önce her iki tarafın savaşan unsurları, yani PVD ve Colombe Sangmelima, o sezonun en son lig maçını oynamışlardı. Bu bir erteleme maçıydı. Aslında Bamenda'da oynanacaktı ama o bölgede olağanüstü durum ilan edilince ertelenmiş ve daha doğuya kaydırılmıştı. Kuzeybatı'daki olağanüstü hal nedeniyle en çok 3 kişinin bir araya gelmesine izin verildiği için PVD maçtan önce idman yapmakta çok zorlanmıştı. Sangmelima bir yanın doğduğu kent olduğu için maç birçok kişide seçimlerin yeniden yapıldığı izlenimini uyandırmıştı. Karşılaşma kapalı kapılar ardında oynandı. Ne seyirci alındı ne de gazeteciler. Tribünlerde sadece askerler vardı. Ve Colombe 1-0 kazandı. Aze'ye maçın adilane geçip geçmediğini soracak oldum. Çok mantıklı bir şekilde bunu kimsenin bilemeyeceğini söyledi. Bu sonuçla aralarında PVD ve Colombe'nin de bulunduğu 4 takım birden 22'şer puanla 1. ligin son 4 takımı oldular. Peki ama bu 4 takımdan hangi ikisi küme düşecekti? Bütün ülke bu 4 takımın lig boyunca elde ettikleri gol averajına mı yoksa sadece kendi aralarında attıkları ve yedikleri gollere mi bakılacağını tartışmaya başladı. Kamerun Futbol Federasyonu kritik bir karar vermek durumundaydı. Hangi sistemi seçtiklerinden emin değilim. Bütün bildiğim ilgili komitenin bu konuyu oyladığı ve sonuçta PVD ile Diamant Yaounde'nin küme düştükleriydi. Şurası çok açıktı. Bir oylama yapıldığına göre tablonun hesaplanması için kullanılacak doğru yöntemin hangisi olduğu kuşkuluydu. Üstelik komitenin oylaması sonucu ortaya çıkan lig sıralamasının önceden bilindiği de belliydi. Avrupa'da dolaşırken bazı ülkelerde futbol federasyonlarının bazı takımlara karşı ciddi biçimde ayrımcılık yaptığını kanıtlayan olaylar duymuştum. Ama bütün bu olaylar geçmişte kalmıştı. Stalin ve Beria öldüklerine göre Avrupa futbolu artık temiz sayılabilirdi. Oysa Kamerun'da eski oyunların hala oynandığını gördüm. İngiltere'de olduğu gibi Kamerun'da da kupa finali sezonun son maçı ve en dikkat çekici olayı. Hatta belki Kamerun kupa finali daha da önemli. Çünkü İngiltere'de kupayı galip takıma kraliyet ailesinin alt seviyedeki üyeleri verirken Kamerun'da kupa o kadar önemli bir tören ki devlet başkanı hiçbir final maçını kaçırmıyor. 1935'teki yortu gününde yani 15 Ağustos Meryem'in oruç yortusu, dönemin Fransa koloni valisi Repicouet'in huzurunda oynanan ilk final maçından bu yana bu bir gelenek halini almış. Başkanın da burada olması gerekiyor. 1991'de final maçının ilanları her yere asıldıktan hemen sonra Biya Avrupa'ya tatile gitmiş ve maç onun dönüşüne kadar mecburen ertelenmişti. Bu yıl çok daha ciddi bir sorun vardı. Biya hile karışan seçimlerden sonra halkın önüne hiç çıkmamıştı ve stada gelirse vurulmasından, yuhlanmasından ya da en azından alkış alamamasından korkuluyordu. Futbol Federasyonu Başkanı bana bir ara final maçını tümüyle iptal etmeyi bile düşündüklerini söyledi. Maçtan iki gün önce radyodaki akşam haberlerinde duyulan ilk haber herkesi büyük ölçüde rahatlattı. Haber şöyleydi. Devlet Başkanı Ekselansları Paul Biya, 29 Kasım Pazar günü oynanacak olan Ulusal Mücadele Kupası finalinde bizzat hazır bulunacaktır. Haberde bu konuda bir kuşku olup olmadığından söz edilmiyordu. Aynı gün verilen ikinci haberse Biya'nın yeni bir hükümet kurduğuydu. O yılki final daha birkaç gün önce 2. lige düşen Diamant Yaounde ve zaten 2. lig takımı olan Olympique Mioli arasında oynanacaktı. Mioli, Kamerun'un en zengin ve en garip kulübüydü. Kurulalı 3 yıl olmuştu ve kurucusu da Damas Omga adında çok zengin bir adamdı. Omga servetini Biya için satın aldığı silahlardan payına düşen komisyonlarla yapmıştı. Onun, Biya'nın tahtı arkasındaki en büyük güç olduğu söyleniyordu. Omga'ya 50 bin sterlin verin Biya sizi hükümet üyesi yapsın. ve kendi kurduğu kulübe örnek olarak Olimpik Marseille'yi almıştı. Kurduğu kulübün adını da orijinal OM'yi çağrıştıracak şekilde Olimpik Mouvolia koyup takımına Fransa şampiyonunun mavi beyaz formalarının aynısını giydirmişti. Mouvolia adına gelince o da kendi doğduğu köyün adıydı. Profesör Nikwi alacağı yanıtı beklemeksizin bu tür adamlar inanılmaz derecede zengin olunca ne yaparlar diye sormuştu. Kabineye giremeyecek kadar eğitimsizdirler. Bu yüzden kendi köylerine giden yolu asfaltlatır ve bir futbol kulübü kurarlar. Bunu söyledikten sonra da beni alıp arabasıyla Mouvolia'ya giden asfalt yoldan köye götürmüştü. Yol 3 dakika sürüyordu. 20 yıl önce burası çalılıklarla kaplıydı dedi Nikavi. Oysa şimdi Mouvolia bir anlamda Omga'nın asfaltladığı yol sayesinde Yaoundé'nin küçük bir banliyosu haline gelmişti. Aynı prensipten yola çıkan ancak kapsamı çok daha geniş tutan Fil Dişi sahili başkanı da kendi doğduğu köyde dünyanın en büyük katedralini inşa ettirmişti. Omka aralarında aslanların İtalya'daki takım kaptanı Stefan Tatav'ın da bulunduğu 1990 Dünya Kupası'na katılan takımın birçok yıldız oyuncusunu transfer etmişti ve her birine ayda 1000 dolar maaş verdiği tahmin ediliyordu. Böylesi ilk kez görülüyordu. Gerçi bazı lig maçları yaklaşık 50 bin seyirci topluyordu ama hasılat futbolculara ulaşmadan ortadan kayboluyordu. Ve Kamerun'daki bütün takımlar yarı profesyoneldi. En büyük sorunsa bir takım kötü sonuçlar almaya başlar başlamaz sponsorların çekilmesiydi. Nikavi bunu Afrikalı girişimciler hiçbir zaman uzun soluklu yatırımlar yapmazlar diye açıkladı. O gün öğleden sonraki ilk olay yani diğer spor dallarındaki ulusal şampiyonların yapacağı geçit töreni özellikle ilgimi çekiyordu. Kamerun Voleybol Ligi şampiyonu olan Amakamlı oyuncularla onlar da presbiteryen misyonda kaldıkları için daha önce tanışmıştım. Onlar misyonun bir odasına doluşunca ben de mecburen ev sahibimin kulübesine taşınmış, o gece iki kez uyanmış, her ikisinde de ev sahibimin yeğenini yatak odamın kapısına işerken bulmuştum. Ama voleybolcular o güne kadar gördüğüm en nazik insanlardı ve beni ne zaman görseler sağlığımın nasıl olduğunu sormadan yanımdan geçmiyorlardı. Bir gece dişlerimi fırçalarken yine nasıl olduğumu sordular ve ben de iyi olduğumu söyledim. Sonra ben onların nasıl olduklarını sordum. Çok iyi izlediler. Bugün turnuvayı kazandık. Hangi turnuvayı? Batı Afrika şampiyonası. Mırıldanarak tebrik ettim.